Ayrım 50.
Size mutlaka eşlik etmek zorunda olan Varvara Ardalyonovna bu yeri çok iyi bilir. A.Y. Varvara Ardalyonovna şaşkın şaşkın, gel de bundan sonra yaptıklarını akıl erdir, dedi. Ganya, hele Hipolit'in hakaretinden sonra zaferini açıklamak isteğini yenememişti. Yüzünde gururlu bir gülümseme açıkça belli oluyordu. Varya'dan neşelenmişti. Hem de nişanlarının ilan edileceği günde, gerçekten akıl sır ermiyor bu kıza. Ne dersin, konuşmak istediği ne acaba? Ne olursa olsun, önemli olan 6 aydır ilk kez görüşmek istemesi. Bana bak Ganya, işin alacağı şekil ne olursa olsun bunun çok önemli olduğunu kafana yerleştir. Hem de çok önemli. Gene farfaralık edip fırsatı kaçırma. Tabansızlık da etme. Benim 6 aydır onlara ne diye taşınıp durduğumu anlamış olmalı. Gene de bugün tek bir söz söylemedi, hiç renk vermedi. Onlara şöyle bir yol kaçamak uğramıştım, koca karı geldiğimi duymamış, duysa belki de kovardı beni. Gözümü kararttım, senin için bir şeyler öğrenmek istiyordum. Yukarıdan yeniden bağırışmalar, patırtılar duyuldu. Birkaç kişi merdivenden iniyordu. Varya telaşla, korkuyla bağırdı. Aman ne yapıp yapıp önlemeli bunu. En ufak bir skandal kokusuna katlanamayız. Ama aile reisi sokağa çıkmıştı bile. Kolya peşinden bavulunu sürüklüyordu. Nina Aleksandrovna merdiven başında durmuş ağlıyordu. Pedesin tutmasa generalin peşinden gidecekti. Büsbütün kötü olur, dedi Pitis'in. Gidecek yeri yok. Yarım saat sonra nasıl olsa buraya getirecekler. Ben Kolya ile konuştum. Bırakın biraz havalansın. Ganya pencereden bağırdı. Gösterişe gerek yok. Nereye gidiyorsunuz? Gidecek yeriniz mi var? Varya da seslendi. Dönün baba. Komşulara ayıp oluyor. General durdu. Başını eve doğru çevirdi. Elini uzatarak lanet olsun bu eve, diye haykırdı. Ganya pencereyi hızla örttü. Numara yapmadan da duramaz. Gerçekten komşular kulak kesilmişti. Varya koşarak odadan çıktı. Ganya mektubu masadan aldı, öptü, dilini şaklattı ve havaya sıçradı. 3. Başka zaman olsa generalin patırtısı sabun köpüğü gibi söner giderdi. Generalin bu gibi tuhaflık nöbetleri seyrek de olsa arada bir gelirdi. General Ivolgin son yıllarda kendini iyice kaptırdığı bu dağınıklığa belki 100 kez çözüm aramıştı. Ansızın aile reisi olduğunu hatırlıyor, karısıyla barışıyor, gözyaşları döküyordu. Her seferinde onu sessizce bağışlayan, gülünç düşük durumuna karşın içten içe seven Nina Aleksandrovna'ya büyük bir saygı besliyordu. Ama dağınıklığına karşı yürüttüğü savaş pek uzun sürmedi. General aynı zamanda kabına sığmayan bir adam olduğu için aile içinde öyle her şeye boş vermiş, bomboş bir yaşam biçimine uzun süre katlanamıyor, artık baş kaldırıyordu. Kendisini öfke nöbetine kaptırıyor, sonra da üzülüyordu. Kavgalarını büyük süslü sözlerle bezeli söylevleri izliyor, kendisine karşı her türlü ölçünün dışında bir saygı istiyordu. Bazen uzun süre evden çıkıp kayboluyordu. Son 2 yıl içinde aile işleri hakkında ancak genel olarak ve kulaktan bilgi alabiliyordu. Pek bir merakı da olmadığı için ayrıntıya girmekten kaçınıyordu. Ama generalin bu seferki patırtısında bir olağanüstülük, sanki herkesin bildiği, üstüne varmaktan kaçındığı bir şey vardı. General aile ocağına, yani Nina Aleksandrovna'nın yanına resmen ancak 2-3 gün önce gelmişti. Ancak bu kez önceki dönüşlerinde olduğu gibi başı eğik, pişmanlık içinde değil, tam tersine son derece sinirli dönmüştü. Karşısına her çıkanla üstüne atılırcasına konuşmak istiyor, diken üstünde durmaktan bir türlü kendini sıyıramıyordu. O kadar daldan dala atlayarak konuşuyordu ki, generalin içini kemiren şeyin ne olduğunu kestirmek mümkün olmuyordu. Arada bir neşelendiği halde çoğu zaman kendi de neden olduğunu bilmeden düşünceye dalıyordu. Durup dururken yapan Çinler Lebedev prens hakkında bir şeyler anlatmaya başlıyordu. Sonra birden sözünü keserek büsbütün coşuyor, sonraki sorulara bön bir gülümsemeyle kendisine soru sorulduğunun ve buna gülümsendiğinin bile farkına varmadan karşılıklar veriyordu. Son geceyi oflamalar, inlemelerle geçirdi. Ona bütün gece lapa pişiren Nina Aleksandrovna'ya da oldukça eziyet etti. Sabaha karşı uyudu. 4 saat kadar uyuduktan sonra son derece sinirli bir tavırla uyandı. Nöbet, Hipolit'le kavga ve evin lanetlenmesiyle sonuçlandı. Genelde bu üç gün içinde aşırı bir ün düşkünlüğü, bunun sonucunda da son derece bir alınganlık baş göstermişti. Kolya onun içkiyi, belki de son zamanlarda büyük bir arkadaşlık duygusuyla bağlandığı Lebedev'i aradığını söylüyor, buna annesini inandırmaya çalışıyordu. Ama üç gün önce ansızın Lebedev'le kavga etmiş, büyük bir öfkeyle oradan ayrılmıştı. Bundan başka prensle de aralarında bir sahne geçmişti. Kolya bunun nedenini prensten öğrenmek istemiş, prensin ona bir şey söylememesi Kolya'yı iyice işkillendirmişti. Ganya'nın doğru olarak tahmin ettiği gibi, gerçekten Ippolit ile Nina Aleksandrovna arasında özel bir görüşme yapılmış olsaydı, bunu Kolya nasıl olsa öğrenirdi. Ganya'nın dedikoducu dediği bu çocuğun, Kolya'ya da aynı haberleri yetiştirmeye çalışmaması garipti. Ganya'nın kız kardeşine söylediği gibi, onun kötü bir yumurcak olmadığı da düşünülebilirdi. Onda bu tür bir kötülük olmayabilirdi. Nina Aleksandrovna'nın kalbini parçalamak istediği düşüncesi bile pek akla yatkın değildi. Şunu unutmamalıyız ki insanların davranışları genel olarak sonraları açıklayacağımızdan daha çetin, daha çeşitlidir. Pek seyrek olarak bütün açıklığıyla belirlenebilir. Bazen yazar için olayları düpedüz olduğu gibi aktarmak en iyisidir. Biz de bu yüzden generalin başına gelenleri açıklarken böyle davranacağız. Çünkü bütün çabamıza karşın öykümüzün bu ikinci derecedeki kişisine de gereğinden çok önem vermek, yer ayırmak zorundayız. Olayların akışı şöyleydi. Lebedev, Ferdişçenko'yu aramak için gittiği Petersburg'dan aynı gün generalle birlikte döndükten sonra prense olağanüstü bir haber vermemişti. Üstelik prens o aralık kendine ait bazı izlenimlerin yetkisinde olmasa, Lebedev'in sonraki iki gün boyunca da bir açıklama yapmadığını, onunla karşılaşmaktan bile kaçındığını fark ederdi. Bu tavır prensin dikkatini çektikten sonra da Lebedev'i her görüşünde onun hep neşe içinde, üstelik de generalle birlikte olmasına şaşıyordu. İki dost birbirinden bir an bile ayrılmıyordu. Prens bazen üst kattan yüksek sesle hızlı hızlı konuşmalar, kahkahalar, neşeli tartışmalar duyuyordu. Bir keresinde gecenin oldukça geç bir saatinde askerlerin söylediği bir sarhoş şarkısı prens için tam bir sürpriz olmuştu. Prens hemen generalin kısık bas sesini tanımıştı ama şarkı ansızın kesildi. Sonraki bir saat süresince de coşkun ama anlaşıldığına göre sarhoşça konuşmalar sürdü gitti. Yukarıda eğlenen iki dostun kucaklaştıkları, birisinin sonunda ağlamaya başladığı düşünülebilirdi. Daha sonra büyük bir kavga koptu ama o da çok geçmeden yatıştı. Kolya o aralık kuşkular içindeydi. Prens çoğu zaman evde olmuyor, gelirse de çok geç dönüyordu. Her seferinde Kolya'nın onu bütün gün arayıp sorduğunu haber veriyorlardı. Ama karşılaştıkları zaman Kolya yalnızca generalden söz ediyor, bugünkü durumundan hoşnut olmadığını, Lebedev'le şurada burada sürtüp yakın bir meyhanede kafa çektiklerini, sokakta öpüşüp kavga ettiklerini, birbirlerini kışkırttıkları halde gene de bir türlü ayrılamadıklarını söylüyordu, o kadar. Prens çocuğa bunların üstünde durulmaya değmez şeyler olduklarını söyleyince Kolya ne yanıt vereceğini bilemiyor, kuşkularının nedenini açıklayamıyordu. Prens sarhoş şarkılarının ve kavganın ertesi günü sabah 11'e doğru evden çıkarken birden son derece heyecanlı, sarsılmış haldeki generalle burun buruna geldi. General prensin elini acıtırcasına sıkarak "Sizinle görüşmek onuruna ermeyi çoktandır istiyordum Lev Nikolayeviç," dedi. Bunu ne kadar zamandır istediğimi tahmin edemezsiniz. Prens oturmasını rica etti. Hayır, oturmayacağım. Sizi rahatsız etmek istemem. Başka zaman. Yalnız şimdilik sizi dileğinize kavuştuğunuz için kutlayabilirim galiba. Prens bozulmuştu. Onun durumunda olan pek çokları gibi kimsenin bir şey görüp sezmediğini sanıyordu. Yo, yüreğinizi serin tutun, telaşlanmayın. Duygularınıza ilişecek değilim. Bir zamanlar biz de tattık bunları. Başkasının, hani bir atasözü de vardır ya, üstüne görev olmayan şeylere burnunu sokmak gibi. Her sabah hissederim bunu. Size başka bir iş için geldim. Önemli bir iş için prens. Prens oturmasını yeniden rica etti, kendisi de oturdu. Bir saniye oturayım bari. Size akıl danışmaya geldim. Ben amaçsız, yalnız kendime ve... Rusların bu kadar ihmal ettiği çalışkanlığa saygım yüzünden yaşıyorum. Kısacası kendime, karıma ve çocuklarıma iyi bir durum sağlamak peşindeyim. Bunun için de size danışmak istiyorum. Prens onun niyetlerini içten doğruladı. General sözünü keserek, "Canım saçma şeyler bunlar," dedi. "Benim asıl söylemek istediğim şeyler bunlar değil. Daha önemli konularım var. Bunu Lev Nikolayevich özellikle size, kabulündeki içtenliğe, duygularının yüceliğine yürekten inandığım size. Söylediklerime şaşmıyorsunuz ya, prens." Prens pek şaşırmasa da büyük bir dikkat ve merakla konuğunu inceliyordu. İhtiyar adamın rengi solmuş, dudakları titriyordu. Bir türlü ellerini koyacak yer bulamıyordu. Geleli birkaç dakika olduğu halde iki kez yerinden kalkıp oturdu. Herhalde yaptıklarının pek farkında değildi. General masada duran kitaplardan birini aldı. Konuşmaya devam ederken açtığı sayfalardan birine baktı. Ama hemen kapayarak masaya bıraktı. Başka bir kitap kaptı. Bunu hiç açmadan sağ elinde tutarak havada sallamaya başladı. Birden "Yeter!" diye bağırdı. "Sizi fazla rahatsız ettiğimin farkındayım." "Yok efendim, rica ederim. Tam tersine, sizi büyük bir merak ve zevkle dinliyorum." "Prens, ben sayılabileceğim bir hale gelmek istiyorum. Kendime, haklarıma saygı duymak istiyorum." Böyle istekleri olan bir insan yalnızca bu yüzden bile saygıya hak kazanmıştır. Prens vaktiyle bir kitaptan ezberlediği bu sözleri iyi bir etki uyandıracağına inanarak söylemişti. General gibi özellikle onun durumunda bir adamın ruhunu böyle kof ama süslü ve yerli yerinde bir cümleyle hemen kazanıp onu yatıştırabileceğini içgüdüsüyle anlamıştı. Böyle bir konuğu içini rahat ettirerek göndermeliydi. En önemlisi buydu. Gerçekten de bu sözler generalin pek hoşuna gitti. Duygulandı, sesini değiştirerek uzun, heyecanlı açıklamalara girişti. Prens onu dinlemek için gösterdiği bütün çabasına karşın söylediklerinden pek bir şey anlayamadı. General 10 dakika kadar kafasında birbirini kovalayan düşünceleri dile getirmeye yetişemiyormuş gibi acele ederek hızlı hızlı konuştu. Bütün bu başsız sonsuz bağlantısız sözlerden sonra gözlerinden yaş bile boşandı. Sonunda birden yerinden kalkarak "Yeter artık!" diye bağırdı. "Siz beni anladınız. İçim huzura kavuştu. Sizdeki gibi bir kalbin acı çeken bir insanı anlamaması imkansız. Prens, siz soylulukta ideali temsil etmektesiniz. Başkaları sizin yanınızda hiçtir. Gençsiniz ve ben kutsuyorum sizi. Kısacası sizden önemli bir görüşme için bana zaman ayırmanız dileğiyle geldim. Bütün umudum buna bağlı. Ben yalnız dostluk, gerçek bir kalp peşindeyim prens. Kalbimin isteklerine hiçbir zaman yön veremedim." "Peki ama neden şimdi olmasın general? Hazırım sizi dinlemeye." General ateşli bir tavırla sözünü kesti. "Hayır prens, hayır. Şimdi olmaz. Gerçekçi olalım. Konum önemli. Çok önemli. Fazlasıyla. Bu konuşma saati benim geleceğimin ışığa çıkacağı an olacak. Bu saat benim saatim olacak. Bu yüzden böyle kutsal bir anda odaya girecek herhangi bir küstahın hem de bazen..." General esrarlı, hatta ürkek bir tavırla prense eğilerek fısıldadı. "Tırnağınız olamayacak bir küstahın sözümüzü kesmesini istemem. Aziz prensim, tırnağım demeyişime dikkatinizi çekerim. Dolambaçlı yollara sapmayacak kadar kendime saygım var henüz. Böyle bir halde bile kendi tırnağımı ortaya koymayışımdan gurur sahibi olduğumu, büyüklük gösterdiğimi ancak siz anlayabilirsiniz. Sizden başka kimse değil. Herkesten çok o hiçbir şey anlamıyor prens. Anlama yeteneği de yok. Anlamak için insan da kalp olmalı." Prens sonunda biraz da ürkerek generale ertesi gün aynı saat için randevu verdi. General prensten canlanmış, avutulmuş, oldukça yatışmış bir tavırla çıktı. Akşam 7'ye doğru prens Lebedev'i bir dakika için çağırttı. Lebedev koşa koşa geldi, kapıdan girer girmez de sanki 3 gündür prensten kaçan, rastlaşmamaya çalışan o değilmiş gibi "şeref bildim" diyerek söze başladı. Yüzünde titreşmeler, gülen ve kollayan gözleriyle ellerini ovuşturarak ayrıca çoktandır beklenilen herkesin bildiği önemli bir haberi saf saf beklermiş haliyle sandalyenin kenarına ilişti. Prens irkilir gibi oldu. Çevresinde herkesin ondan bir şeyler beklediğini, bir nedenle onu kutlamak ister gibi davrandıklarını, gülümseme ve göz kırpmalarla ona takılmaya başladıklarını iyice fark ediyordu. Keller 3 keredir kapıda görünüp kaybolmuştu. Kutlama peşinde olduğu belliydi. Her görünüşünde hayranlıkla bakınıyor, bir şeyler geveliyor, sonra ortadan kayboluveriyordu. Keller son günlerde kendisini büsbütün içkiye vermişti. Bir bilardo salonunda iyice ün yapmıştı. Kolye bile kederli olduğu halde prense birkaç kere belli belirsiz dokundurmalarda bulunmuştu. Prens biraz sinirli bir havayla hemen söze girdi. Lebedev'e generalin bugünkü tavrı, tedirginliği hakkında sorular sordu. Az önce olanları kısaca özetledi. Lebedev biraz soğuk bir tavırla, "Herkesin kendine göre, özellikle şu garip, huzursuz yüzyılımızda bir tedirginliği olabilir prens," dedi. Büyük bir hayal kırıklığına uğramış bir adam gücenikliğiyle sustu. Prens gülümsedi. "Bu da bir felsefe. Yüzyılımızda günlük yaşayışta da felsefeye ihtiyaç var, hem de pek çok. Ama bu ihmal ediliyor. Prens Hazretleri, ben kendi hesabıma sizin de bildiğiniz bir konuda güveninizi kazanmak şerefine erdim. Ama bu şöyle bir dereceye kadar oldu. Bunu anlıyor, şikayet de etmiyordum. Lebedev, siz bana galiba bir nedenle dargın gibisiniz." Lebedev elini kalbine bastırarak heyecanla bağırdı. "Asla, aklımdan bile geçmez. Aklımdan geçmez bu, pek sayın nurlu prensim. Tam tersine ben toplumdaki durumum, zekamın, kalbimin düzeyi, servetim, bundan önceki davranışlarım, bilgilerim, kısacası her şeyimle ulaşılmaz yücelikte saygıdeğer güveninize layık olmadığımı ancak şimdi anlayabildim. Size ancak bir köle, bir aylıkçı gibi hizmette bulunabildiğim için gücenik değilim. Yalnızca biraz üzgünüm." "Aman Lukyan Timofiyeviç, ne demek?" "Evet evet, tam böyle. Şimdi de bu sorunda da öyle. Sizinle her karşılaşmamda sizi kalbimle, kafamla izlerken kendi kendime arkadaşça bir iç dökme beklemeye kuşkusuz hakkım yok. Ama geleceğin değişiklikleri için zamanında, yani gerekince belki bir talimat, hiç olmazsa bir bilgi alabilirim," diyordum. Lebedev ufak keskin gözlerini şaşkın şaşkın bakan prense dikmişti. Merakını gidereceğinden hala umutluydu. Prens öfkeyle "Hiçbir şey anlamıyorum," diye bağırdı. Sonra içten bir kahkaha atarak "Yaman entrikacısınız Lebedev," diye ekledi. Lebedev de güldü. Umutlarının bir kat daha güçlendiği parlayan bakışlarından anlaşılıyordu. "Size bir şey söyleyeyim mi Lukyan Timofiyeviç? Darılmayın ama saflığınız beni şaşırtıyor. Hoş, bu yalnız sizde değil ya. Şu anda samimi olarak benden öyle bir şey bekliyorsunuz ki, isteğinizi yerine getirecek durumda olmadığım için neredeyse utanç duyuyorum. Gene de yemin ederim ki hiçbir şey yok. Nasıl, aklınız yetiyor mu buna?" Prens yine güldü. Lebedev'in havası değişti. Gerçekten bazen bu aşırı merakı onu fazla saf ve can sıkıcı yapıyordu. Ama Lebedev yerine göre kurnaz, çetrefil, bazen de son derece sinsi, saman altından su yürüten bir adam olmasını biliyordu. Prens ona boyuna karşı koyarak Lebedev'i kendine düşman etmişti neredeyse. Ancak prens onu aşağı gördüğünden değil de merak konularının nazik olması yüzünden geri çeviriyordu. Zaten prens için bile bazı düşünceler henüz birkaç gün öncesine kadar cinayetten farksızdı. Oysa Lukyan Timofiyeviç bu davranışların yalnızca kendisine karşı iğrenme ve güvensizlikten geldiğini düşünüyor, prensin yanından kalbi kırık ayrılıyordu. Yalnız Kolya'yla Keler'i değil, kızı Vera Lukyanovna'nın bile kıskanıyordu. Hatta şu anda prensi son derece ilgilendiren bir havadis verebileceği ve bunu söylemek istediği halde somurttu, ses çıkarmadı. Sonunda kısa bir sessizlikten sonra "Çağırdığınıza göre size ne gibi bir hizmette bulunabilirim saygıdeğer prens?" dedi. Bir süre düşünen prens silkindi. "Ben aslında generalden ve haber verdiğiniz şu hırsızlık olayından söz etmek istiyorum." "Hangisiydi bu?" "Aman şimdi de anlamazlıktan gelmeyin. Hep mi rol yaparsınız siz Lukyan Timofiyeviç? Şu kaybettiğiniz paradan söz ediyorum. Sabah Petersburg'a inerken gelip anlattığınız kaybolan 400 rubleden." Sanki henüz ayılabilen Lebedev sözcükleri uzata uzata "Ha, şu 400 ruble," dedi. "Yakın ilginize teşekkürler prens. O parayı buldum ben. Çoktan buldum." "Buldunuz mu? Çok şükür. Sevindiniz. Bu da yüceliğinizin yeni bir kanıtı. Çünkü 400 ruble alın teriyle kazanılıp bir öksüzler topluluğunu geçindirmeye çalışan yoksul biri için küçümsenecek bir para değil." Prens hemen "Kastım bu değildi," diye düzeltti. "Parayı bulmanıza sevindim. Ama nasıl buldunuz?" "Redingotumu astığım sandalyenin altında. Cüzdan cebimden kayarak düşmüş olacak." "Sandalyenin altında mı? Olamaz. Bana bütün köşe bucağı aradığınızı söylemiştiniz. Bu en göz önündeki yere bakılmaz mı?" Bakmıştım. Baktığımı çok iyi hatırlıyorum. Çömelerek sandalyeyi çekip baktım. Ellerimle yeri yokladım. Yer şu avucumun içi gibi dümdüzdü. İnsan önemli, üzücü bir kayba uğradığı zaman kaybettiğini %100 bulmak isteğiyle bir baktığı yeri bir daha gözden geçirir. Prens şaşkınlıkla olacak şey değil diye mırıldanıyordu. Anlaşılmaz doğrusu. Orada olmadığını, iyice baktığınızı söylemiştiniz. Şimdi birden ortaya çıkıverdi. Ya, birden bulunuverdi. Prens Lebedev'i tuhaf tuhaf süzdü. Sonra, peki ya general diye sordu. Ne olmuş generale? Ne olmuşu var mı? Cüzdanı sandalyenin altında bulununca generalin ne dediğini soruyorum. Önce birlikte aramıştınız ya. Evet, öyleydi. Bu kez ses çıkarmadım. Cüzdanı bulduğumu ona haber vermedim. Neden ama? Para tamam mı? Baktım, her şey kuruşu kuruşuna tamam. Prens düşünceli bir tavırla, bari gelip bana söyleseydiniz, dedi. Sizi bulunduğunuz ruh hali içinde rahatsız etmek istemedim prens. Zaten ben de bir şey bulmamış gibi davranarak cüzdanı açıp gözden geçirdikten sonra yine sandalyenin altına bıraktım. O niye? Lebedev ellerini ovuşturdu, tıslar gibi güldü. Öyle işte, işin sonunu merak ediyorum. Demek cüzdan 3 gündür orada. Yo, 1 gün kaldı. Daha doğrusu ben cüzdanı generalin bulmasını istiyordum. Çünkü ben bulduğuma göre sandalyenin altında pek belli biçimde duran cüzdanı general de kolayca görebilirdi. Sandalyeyi birkaç kez yerinden oynatarak cüzdanı iyice ortaya çıkardım. Ama general bir türlü farkına varamadı. Böylece tam 24 saat geçti. Bugünlerde son derece dalgın olmalı. Zaten oldukça garip bir görünüşü var. Konuşup gülüyor, kahkahalar atıyor ya da durup dururken hiçbir neden yokken bana küsüyor. Odadan çıkarken özellikle kapıyı açık bıraktım. Biraz durakladı, bir şeyler söylemek istedi. Belki içinde bu kadar parayla cüzdanın odada kalmasından korkuyordu. Ama birden öfkelendi, sesini çıkarmadan yürüdü. Sokakta da yan yana 2 adım attık atmadık, başka bir yola sapıp kayboldu. Ancak akşamüstleri meyhanede karşılaşabildik. Sonunda cüzdanı sandalyenin altından aldınız mı? Hayır, o gece ortadan kayboldu. Peki ama kim almış olabilir? Lebedev yerinden kalktı. Prense tatlı tatlı bakarak gülümsedi. İşte burada, redingotumun eteğinde. Bakın, yoklayın bir. Gerçekten redingotun önü tam görünecek yerinde iyice torbalaşmıştı. Dokununca bunun yırtık cepten oraya düşmüş bir deri cüzdan olduğu hemen anlaşılıyordu. Çıkarıp baktım. Paralar yerli yerinde. Yine aynı yere koyarak dün sabahtan beri öylece geziyorum. Yürürken ayaklarıma bile vuruyor. Siz de bir türlü farkına varmıyorsunuz değil mi? Evet. Gerçi sizin dikkatinizi çekmesi hiç beklenemez. Ama Sayın Prens, benim ceplerim her zaman sağlamdır. Bir gece içinde böyle birden deliğini vermesi. Dikkatle bakınca gördüm. Sanki çakıyla kesilmiş. İnanılmaz şey doğrusu. Peki general? Dün de bugün de hep dargındı. Cüzdanı bir türlü bulamayışıma kızıyor. Arada bir sululuğa varan bir neşeye kapılıyor. Bazen de son derece duyarlı oluyor. Kızgın anlarından zaman zaman ürktüğüm oluyor. Ne de olsa asker değilim ben prens. Dün meyhanede otururken baktım. Redingotumun eteği kocaman bir tümsek yapmış. İnsanın gözüne batıyor. Bizimki yan gözle bakarak kendi kendini yiyor. Zaten çoğu zaman fazlaca sarhoş ve duygulu olduğu zamanların dışında doğru dürüst gözlerime baktığı olmaz. Ama dün 2 kere öyle bir bakış baktı ki iliklerime kadar ürperdim. Artık yarın cüzdanı bulmaya iyice kararlıyım. Bugün akşama kadar onunla gezeyim de.